Ayrım 4. Kök Tengri'nin Çocukları, Ahmet Taşal, sayfa 39. Sibirya'da yaşayan Türk kökenli boylarsa varlıklarını koruyorlar ve çeşitli siyasi olaylara karışıyorlardı. Burada bulunan Kırgızlar en kuvvetlileriydi. Ancak Tölengit, Tolanko ve Tuopo, Tuvaların hatırı sayılır güçleri vardı. 374'lü yıllarda Avrupa'ya giden Hunlar büyük bir imparatorluk kurdu. 469'da tarih sahnesinden silinince Ogurlarla Hun artıkları karışıp Bulgarları meydana getirdiler. Aynı devirlerde Batı Kazakistan'dan gelen Sabarlar Kafkasların kuzeyinde devlet tesis etmişlerdi. Onların yerini alan Hazar Kağanlığı yaklaşık 400 yıl devam etti. Avarlarsa 558'de geldikleri Doğu Avrupa'da 250 yıl süren bir imparatorluğun temellerini attılar. Peçenekler, Uzlar, Orta Asya'dan Avrupa yönüne giden ve önemli tarihi roller oynayan Türk boylarıydı. Geniş Avrasya bozkırlarını konumuz çerçevesinde elde tutan en son boy Kuman Kıpçaklardır. Altaylardan Macaristan'a, Tataristan'dan Mısır ve Hindistan'a uzanan alanda çok mühim devletler kurdular ve etki yaptılar. Günümüz Türk dünyasının şekillenmesine katkı sağladılar. Söz konusu ettiğimiz boyların etnik tarihleri doğrudan Türk kökenli toplulukların eski tarihlerini oluşturur. Sosyal yapıları, kültürel organizasyonları, arkeolojik kalıntıları çok değerlidir. Onlar hakkında Çin kaynaklarından, bazı Arap ve Fars eserlerinden ve Bizans tarihlerinden bilgiler bulabiliriz. 2.10. Türk adıyla kurumsallaşmış Bozkır Devleti Göktürkler. Bilindiği gibi tarihte Türk adıyla anılan ilk devleti kuran Göktürkler, tarihimizde bu özelliğinden dolayı seçkin bir yere sahiptir. Yaklaşık 200 yıl süren bağımsız tarihleri boyunca Göktürk Devleti'nin dayandığı boy sistemi iyi incelendiğinde, daha sonraki asırlarda kesintisiz devam ederek günümüz Türk dünyasına ulaşan bir köprü olduğu anlaşılır. Göktürk tarihinde zaman içerisinde değişik isimler ve organizasyonlara bürünen bir boylar kompozisyonu söz konusudur. Bu kompozisyon başka bir deyişle boyların dağılımı ve hareketlenmesi Göktürk Devleti'nin 744'te yıkılışından sonra da devam etmiş, hatta göçlerle başrol oynamış, nihayet günümüze ulaşmıştır. 552 yılında Yuan Yuan hakimiyetine son veren Göktürkler, tarihte Türk adıyla tanınan ilk devleti kurarlarken kısa sürede Orta Asya'nın tamamına hakim oluyorlardı. Bu yeni sosyal ve siyasi sistem içinde ortaya çıkan Uruk, Boy, Bodun kompozisyonu 10. yüzyılın ikinci yarısında Selçukluların ortaya çıkışına kadar sürecektir. Göktürkler zamanında kurumsallaşmış Türk adını taşıyan kurumsallaşmış bir Bozkır Devleti açıkça görülmektedir. Ayrıca bu dönemde Türkçe, Yenisey ve Orhun ırmakları kıyıları başta olmak üzere bölgenin birçok yerinde taşlar üzerinde kazınarak ilk örneklerini veriyordu. Sosyo-kültürel ve devlet teşkilatı bakımından Göktürk Devleti bütün Türk tarihi içinde model devlet olarak kabul edilmelidir. Uygur, Karahanlı, Gazneli, Selçuklu ve Osmanlı devletleri bu model üzerinde yükselmişlerdir. Bu yüzden aşağıda Göktürk Devleti ve dönemi teferruatlı bir şekilde ele alınacaktır. 2.11. Avrupa'ya taşınan Bozkır modelleri. Aynı modeli Avrupa'ya taşıyan Avarlar 558-805 yılları arasında önce bir imparatorluk kurdular. Yıkıldıktan sonra da Orta Avrupa'da derin etkiler bıraktılar. Bu arada Attila Hunlarının kalıntıları ile karışan Ogurlar Bulgarları meydana getirdi. Magna, Büyük Bulgarya Devleti'nin yıkılmasından sonra Tuna, İtil, Volga ve Kafkaslar 3 ayrı Bulgar topluluğu doğdu. Bir kısmı Hristiyanlık, bir kısmı Müslümanlık dinlerine girdi. Neticede aynı kökten gelen boylar aynı kaderleri yaşadılar. Bu arada özellikle vurgulanması gereken bir başka Türk kökenli topluluk Sabarlardır. Batı Sibirya'dan kopup gelerek Kafkaslarda yaklaşık bir yüzyıl hakim olmuşlardır. Sabarlar, Bizans tarihi kaynaklarında Özellikle teknolojilerinin gelişmiş seviyeleriyle ün kazanmışlardır. Ayrıca 520'li yıllarda İncil'in Türkçe'ye tercüme edildiği dahi bildirilmiştir. 300 yıllık bir ömre sahip Hazar Kahanlığı, farklı dinlere tanıdığı geniş hoşgörüyle tanınmıştı. Zamanının iki büyük imparatorluğu Bizans ve İslam, Emevi ve Abbasi imparatorluklarını Kafkaslar'da başarıyla durdurmuşlardı. 860'larda Peçenekler, bir yüzyıl sonra Uzlar, Oğuzlar, devamında da Kuman, Kıpçaklar, Orta Asya'nın bozkırlarından koparak Doğu Avrupa ve Balkanlara gelerek önemli tarihi roller oynadılar. 2.12. Çin'in derinliklerinde saklanma. Asya Hunlarının sonunda olduğu gibi, Göktürk ve Uygur dönemlerinde de çok sayıda Türk kökenli topluluk Kuzey Çin yönüne doğru göç etmiştir. Gittikleri yerlerde Kansu ve Ordos, önceleri küçük devletler kurdularsa da 50-150 yıllık bir süreçte asimilasyona uğrayarak Çinlileştiler. Fakat hala adı geçen bölgelerde günümüze kadar kalan bazı Türk kökenli unsurlar vardır. Burada Türkler sadece batıya mı göç etti sorusunun cevabını vermek gerekir. Hayır, Türkler sadece batıya göç etmedi. Bundan önce binlerce yıl güneydoğu yönünde Çin topraklarında, daha doğrusu Sarı Irmağın kavisinin batısındaki Kansu ve Ordos bölgelerine gittiler. Aradan geçen yüzyıllarda Çin tarihine sayısız katkıda bulundular. 2.13. Doğu Türkistan Vahaları. Bu arada Turfan, Kaşgar, Yarkent, Kuca, Hoten gibi bölgelere yerleşen Uygurlar, yerleşik hayata geçtikten ve Budizmle Manihaizm gibi dinleri kabul ettikten sonra yerleşik kültür ürünleri verdiler. Çok sayıda Uygurca dil malzemesi onlar tarafından yazılıp günümüze kadar ulaştığı gibi sayısız sanat eserleri meydana getirdiler. Sınırlarını çizmeye çalıştığımız bu geniş coğrafi alanda söz konusu Türk kökenli topluluklar arasında meydana gelen mesafeden dolayı zaman içinde bazı kültür farklılaşmalarının olacağı açıktır. Ancak özünde her zaman bir ortak bozkır kültüründen bahsetmek mümkündür. Dil açısından bakıldığında zaman içerisinde mesafelerin uzaklığından dolayı değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Bunun en güçlü örnekleri Çuvaşça ve Yakutça Saka da belirmiştir. Diğer yandan farklı coğrafyalarda farklı milletlerle ilişki kurulması sonucu eski Türkçe yabancı dillere etki yaptığı gibi kendisi de etkilenmiştir. Bu yüzden Türklerin ilişki kurduğu bütün diğer milletlerin dillerinde Türkçe kelimelere rastlanması normaldir. 2.14. Hanedanlar ve boylar. Sadece hanedanların değil, boyların da eski Türk tarihinde önemli olduğunu yukarıda açıklamaya çalışmıştık. Öncelikle vurgulamak gerekir ki Töles adı sadece bir boyun adı değildi. Bu konu tarihçiliğimizde çok karıştırılmıştır. Kaynaklar tarafından açıkça ifade edildiği gibi Töles, 1. Göktürk Devleti döneminde 552-630 bütün boyların genel adıydı. Kaynaklarca ifade edilen genel ad kaydı bizi daha eskilere götürmektedir. Büyük Hun İmparatorluğu zamanında devlete bağlı Tingling, Kekun, Kırgız, Hoçi gibi bazı boy isimlerinden bahis vardır. Bunların içerisinden geniş bozkır sahasında Altaylardan Urallara kadar uzanan geniş bölgede yaşayan Tingling'ler de çok sayıda alt boya ayrılan bir boy grubuydu. Milattan sonra 2. asırdan sonra onların yerini Kao Çeyalar, Kanglılar, Kanglı, Kaanlı Türkçe tercümeye uygun düşmektedir. Aldı. Bu sadece bir isim değişikliği olup aslında aynı toplulukta Kao Çeyalar da yani Yüksek Arabalılar da Tinglingler gibi çok sayıda boyun adıydı. Kao Çeya ismi tarih sahnesinden çekilince yerini Tölesler aldı. Töles adı da 603 yılına kadar aynı fonksiyonu icra etti. Daha doğrusu bu tarihlerde siyasi ve sosyal karışıklıklar sonucu Doğu ve Batı Göktürk devletleri sarsıntı geçiriyorlardı. Sarsıntı boylara da yansıdı. Artık boy grupları değil, teker teker boyların her biri ön plana çıkmaya başladı. Bunların ilk ve en önemlisi Sirtarduşlardır. Batı Göktürk ülkesinde yani Kırgızistan ve Kazakistan topraklarında 634'ten sonra 10 ok organizasyonu boy gruplaşması ortaya çıktı. Bu organizasyon daha sonra Türgiş adını aldı ve Oğuzların altyapısını oluşturdu. 766'dan sonra ise Batı Oğuzları diye tanındı. Selçuklu ve Osmanlı imparatorluklarını kuran Oğuz Türkleri işte bunlardır. Karluklar, Göktürk ve Uygur devletlerinin içinde yer aldıktan sonra bağımsız hareket etmeye başladılar. Nihayet en önemli tarihi rollerini Karahanlı Devleti içinde oynadılar. Günümüzde Fergana, Özbekistan ve Kırgızistan vadisi ağırlıklı olmak üzere Kuzey Afganistan'da yaşamaktadırlar. Dokuz Oğuzlar en doğuda oturduklarından Uygur Devleti'nin esas kütlesini teşkil ettiler. 840'da Büyük Uygur Kağanlığı yıkılınca bir kısmı Çin'e gitti. Bir kısmı da Turfan civarına gelerek Karahanlı Devleti'ne katıldılar. Kırgızlar zaten eskiden beri Yenisey bölgesinde yaşıyorlardı. Cengiz Han döneminden sonra yavaş yavaş Altay dağlarından güneye inerek Cungarya'ya ulaştı. Ardından adım adım Tanrı Dağları havalisine yayıldılar. Ama bu durum 1700'lü yıllara kadar devam eden bir süreçti. Bir kısmı ana yurtlarında kaldı ve aradan asırlar geçince günümüzde Hakas adıyla anılmaktadır. Uygurlar Töleslerin doğu grubundan idiler. Dokuz Oğuzların üzerine devletlerini kurdular. Devletleri yıkılınca bir kısmı Çin'e, Kansu, bir kısmı Turfan'a geldi. Böylece zaman derinliği ve mekan genişliği belirterek ana hatlarını çizdiğimiz eski Türklerin İslamiyet'ten önce sağlam bir sosyal yapılarının hareketli, göç eden yaylak kışlak üzerine kurulu bir hayatlarının olduğu anlaşılır. Ayrıca coğrafi genişlik ve farklı iklimlerden dolayı eski Türk kültürü özünde aynı kalmış fakat içinde bulunduğu iklime göre değişik özellikler kazanmıştır. Bunun en belirgin yansıması eski Türkçenin özelliklerinde görülmektedir. 2.15 Türk adının ortaya çıkışı. Bilinen devirlerle birlikte Türk boyları ve devletleri iki kıtaya yayılmışlar ve günümüze kadar bazen üç kıtada olmak üzere hayatlarını devam ettirmişlerdir. Milattan sonra 10. yüzyıla kadar Moğolistan'ın doğusundaki Kerulen Irmağı'ndan Macaristan ovalarına kadar uzanan geniş saha Türk boylarına yurtluk yaparken bu asırdan sonra Orta Doğu'da Türk göçlerine sahne olmuştur. Dolayısıyla Türklerin çok sayıda milletle temas etmeleri üzerine başta Türk adı olmak üzere boy adları farklı milletlerin kaynaklarında çeşitli şekillerde kaydedilmiştir. Bilindiği gibi Türk adı 542 yılında tarih sahnesinde yer alan, 552'de bağımsızlığını ilan eden Göktürk, Köktürk devleti ile resmi bir kimlik kazanmıştır. Aslında bu devletin adı Gök, Köktürk değil, Türk idi ve bazen iki heceli Türk şeklinde yazılıyordu. 19. yüzyılın sonunda bazı Türkologların teklifiyle ilim aleminde kabul görüp Göktürk, Köktürk şekliyle yaygınlaşmıştır. Bununla beraber Türk adının nasıl olup da yaygınlaşarak günümüze ulaştığını kısaca açıklamak gerekir. Bu şekilde Moğolistan'da kurulan Türk adlı devlet kısa zamanda bütün Orta Asya'yı, Kuzey Çin'i hatta Tibet'i hakimiyeti altına almıştı. Arkasından Kore'den Karadeniz'e kadar Kafkasların kuzeyi hatta Kuzey Afganistan'ı kendine bağladı. Böylece hem Doğu kaynaklarında Çin, Tibet, Kore hem Batı kaynaklarında Bizans, Türk Devleti adıyla geniş yer edindiği gibi Orta Asya, Türkiye diye anılmaya başlandı. Bağımsızlığı yaklaşık 200 yıl süren Türk, Göktürk, Köktürk Devleti 745 yılında yıkılarak tarih sahnesinden çekildi. Devletin topraklarında, doğu kanadında Uygur Devleti, dokuz Oğuz boylarının üzerinde hakim olarak idareyi sürdürdü. Batı Göktürk topraklarında ise önce çeşitli boy federasyonları kendilerine Türgiş, Türkiş, Türkler adını alarak varlıklarını devam ettirdiler. 766 tarihinde Türgiş siyasi birliği ortadan kalkınca bu bölgede yaşayan Oğuzlar, kabileler olarak dağınık bir şekilde Tanrı Dağları, Çu Yedi Su Havzası'nda Sır Derya, Seyhun boyu üzerinden Mangışlak'a ve hatta İtil'e kadar dağınık halde yaşadılar. Her ne kadar Oğuz adı bu dönemde ön plana çıksa da Türk kimliklerinden ve Batı Göktürk kökenlerinden dolayı İslam kaynaklarında Türkmen, Rus kaynaklarında Tork adıyla anılmaya başlandı. Bundan sonra kurulacak olan Selçuklu başta olmak üzere diğer bütün İslami Türk devletleri farklı adlarla adlandırılsalar da kimlik özelliklerini korudular. Osmanlı İmparatorluğu 3 kıtada yayıldığında Batılılar tarafından Türk devleti diye anılıyordu. Aynı şekilde önce Mısır ve Suriye Memluklardan dolayı sonra Anadolu Türkiye olarak adlandırıldı. 2.16 Türk adını bulmak. Böylesine derin ve geniş tarihe sahip Türklerin, ayrıca çok eski bir millet oluşu, tarihçileri Türk adını çok eski tarihi kaynaklarda aramaya sevk etmiştir. Herodotos'un M.Ö. 5. yüzyılda Doğu kavimleri arasında zikrettiği Targitaların Türk isminin ilk şekli olabileceği ileri sürülmüştür. İskit topraklarında oturdukları söylenen Tirakaler, kutsal kitap Tevrat'ta adı geçen Yafes'in torunu Togarma, eski Hint kaynaklarında bildirilen Turukhalar, Taraklar ve hatta Troilaların Türk adını ilk defa taşıyan kavimler oldukları sanılmıştır. İslam kaynaklarında bildirilen İran, Zend Avesta rivayetleri içerisinde hükümdar Feridun'un oğlu Turak, Tur Turan ve Yafes'in torunu Türk'ten türeyen neslin de Türk adını ilk taşıyan kavim şeklinde düşünülmüştür. Diğer yandan o dönemlerde İran-Turan mücadelelerinde zikredilen Afrasyab'ın Tong Alp Er bir Türk başbuğu olduğu tahmin edilmektedir. Türkçe'de cins isim olarak eskiden beri mevcut olduğu bilinen Türk kelimesinin Altaylı, Seyhun Nehri kuzeyi ve doğusu kavimleri ifade etmek üzere 420 tarihli bir Pers metninde ve daha sonra yine 515 hadiseleri dolayısıyla Türk Hun, kuvvetli Hun tabirinde kullanıldığı bilinmektedir. Türk adına kaynaklarda çeşitli anlamlar verilmesine rağmen neticede 1911'de yayınlanan Uygurca bir belgeden kuvvet ve güç manasına geldiği anlaşılmıştır. Daha sonraki araştırmalarla da bu durumun doğruluğu pekişmiştir. Resmi devlet adı olarak ilk defa Göktürk Devleti 542-745 Türk, Türük tarafından kullanılan Türk kelimesinin bundan önce Türük veya Türük şekilleriyle kullanıldığı ve 6-8. yüzyıllardan sonra Türk haline dönüştüğü kabul edilmektedir. 2.17 Türkiye deyiminin kullanılışı. Türkiye tabiri ise daha 6. yüzyılda Bizanslılar tarafından Orta Asya için kullanılıyordu. Yine onlar 9. ve 10. yüzyıllarda Volga'dan Orta Avrupa'ya kadar uzanan sahaya da Türkiye adını vermişlerdi. 11-12. yüzyıllarda Mısır ve Suriye'yi Türkiye denirdi. Anadolu ise özellikle Yunan ve İtalyan kaynaklarında 12. yüzyıldan itibaren Türkiye olarak tanınmaya başlamıştır. 2.18 İlk Türk yurdu neresidir? Günümüzde Balkanlardan Çin Seddi'ne kadar uzanan çok geniş bir sahada yaşayan Türklere çağlar boyu şüphesiz birçok bölge yurtluk yapmıştır. Bunun günümüzde saha adları olarak yansımaları doğudan batıya şöyledir. Yakutistan, Güney Sibirya Altaylar, Moğolistan, Kansu Ordos, Doğu Türkistan, Batı Türkistan, Kuzey Afganistan, Horasan, Kafkaslar ve Azerbaycan, Musul Kerkük, Halep civarı, Anadolu, Balkanlar, Kırım, Kazan. Saydığımız bölgelerdeki Türkler, binlerce yılın hadiseleri neticesinde günümüzde hala söz konusu bölgelerde varlıklarını devam ettirme başarısını göstermektedirler. Genel olarak Orta Asya 4000 yıl, Anadolu 1000 yıl, Göktürklere vatan vazifesi görmekle beraber en eski Türk ana yurdu üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yazının mevcut olmadığı zamanlarda arkeolojik ve antropolojik araştırmalar bilim adamlarına yön vermektedir. Dolayısıyla yapılan arkeolojik kazı neticeleri Türklerin en eski ana yurdu konusunda bazı ipuçlarını ortaya çıkarmıştır. Nihayet 1950'li yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar neticesinde Altay Dağları'nın kuzeyi ile Sayan Dağları'nın güneybatısı arasındaki bölgenin en eski Türk yurdu olduğu anlaşılmıştır. Buna göre Minyusinsk bölgesindeki Afanaseyova kültürü M.Ö. 2500-1700 ve onu takiben aynı bölgede Andronova kültürü M.Ö. 1700-1200 eski Türk yurdunun yani Proto Türklerinin temsilcileridir. 2.19. Kitleler halinde Türk yayılmaları. Yayılmalar, toplu halde göç hareketleri, Türk toplulukları için en önemli karakteristik özellikti. Bu durum, tarihin başlangıcından Orta Çağ'ın sonuna kadar devam etmiştir. M.Ö. yapılan Türk göçleri, ana yurttan yani Andronova bölgesinden ilk göç hareketi, M.Ö. 1700'lü yıllarda Altay ve Tanrı Dağları'na olmuştu. Aynı tarihlerde Baykal Gölü civarına bir göç hareketi daha olmuştu. Don Nehri'ne doğru yayılma hareketi M.Ö. 1500'lerde meydana gelmişti. Kazakistan ve Maveraün Nehri'ne doğru bir Türk hareketi meydana geldi M.Ö. 1300. M.Ö. 1100'lerde Çin'in kuzeyindeki Kansu Ordos bozkırlarına bir göç hareketi gerçekleşti. M.Ö. 1000'li yıllarda Kuzey Hindistan'a bir Türk grubu göç ederek ulaşmıştı. Altaylar ve Sayan bölgesini terk eden bir başka kitle Ural Dağları ve Sibirya havalisine çekilmiştir. M.Ö. 52'den sonra Çiğ Hunları Ötüken bölgesinden Batı Türkistan havalisine, Güney Kazakistan ve Fergana geldiler. Milattan sonra gerçekleşen Türk göçleri. 1. yüzyıl sonlarında Hunlar Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, 2. asır ortalarına kadar sürdü. Bunlar daha sonra 375'i takip eden yıllarda Orta Avrupa'ya, Var-Uar Hunlar, Afganistan ve Kuzey Hindistan'a. Ogurlar Güneybatı Sibirya'dan Güney Rusya'ya. 461-465. Sabarlar Aral'ın kuzeyinden Kafkaslara. 5. yüzyılın ilk yarısı. Avarlar Batı Türkistan'dan Orta Avrupa'ya. 6. yüzyıl ortası. Peçenek, Kuman, Kıpçak ve Uzlar Hazar Denizi'nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlara. 9-11. yüzyıl. Macarlarla birlikte bazı Türk boyları Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa'ya. 830'dan sonra. 359 ve 373 yıllarından Hunlardan bir kitle Kafkaslar üzerinden Anadolu, Suriye ve Azerbaycan'a. Sonra Maveraün Nehir üzerinden İran'a ve Anadolu'ya. 11. yüzyıl. Bulgarlar Karadeniz kuzeyinden Balkanlara ve Volga Nehri kıyılarına 668'den sonra. Uygurlar Orhun Nehri bölgesinden İç Asya'ya 840'ı takip eden yıllarda göç ettiler. 3. Hunların dünyası, Bozkır'da ilk devlet modeli. 3.1. Arkeolojik izler. Asya tarihinde Himalayaların ve Tibet'in Pamirlerin kuzeyinde kalan Bozkırların ayrı bir önemi bulunmaktadır. Ural-Kingan, Kadırgan dağları arasında uzanan bu bozkırlar, tarih öncesi dönemlerde de çok köklü kültürlerin vatanı olmuştur. Altaylarda, M.Ö. 3000 yıllarında Oğuz tipinde brakisefal beyaz bir ırkın yaşadığı bilinmektedir. Ziraata çok az yer veren bu kavmin kuzey doğusunda, Sibirya'nın derinliklerinde ise Mongoloid ırkların hakim olduğu sonucuna varılmaktadır. M.Ö. 2500-1700 arasında Güney Sibirya'yı etkileyen Afanaseyova kültürünün Altay kültüründen doğduğu düşünülmektedir. sonraki asırlarda Altaylardaki kültürün pek çok yöne yayıldığı görülmektedir. İşte proto-Türk kültürünün ilk temsilcileri bunlardır. Söz konusu kültürün yayılmaları neticesinde Kuzey Çin'de Sarı Irmağın üst taraflarında M.Ö. 2000'den itibaren Yangshuo kültürü ortaya çıkmıştır. M.Ö. 1700'lerden itibaren Orta Asya'da göçebe ve savaşçı bir kavmin hakimiyeti görülmeye başlar. Antropologlar tarafından Andronova insanı denilen bu kavmin kültürü, Sibirya'nın M.Ö. 1700-1200 tarihleri arasındaki Bronz devrine işaret etmektedir. Adı geçen kültürün kalıntıları ilk olarak Yenisey Nehri'nin baş taraflarındaki Minus-Sinsk bölgesinde bulunmuştur. Yayılma sahası açısından baktığımızda yapılan araştırmalar, Andronova kültürünün Doğu Kazakistan'da da yayıldığını göstermektedir. Tarih öncesi kültürlerden çok geniş bölgelere yayılan nadir bir örnek olan Andronova kültürüne ait buluntular en çok Doğu Türkistan'da ele geçirilmiştir. Andronova insanı ziraat ve çobanlıkla geçiniyordu. Taştan yapılmış kaplar, tokmaklar ve bıçaklar bu kültürün ilk dönemlerine ait buluntulardandır. Evcil hayvan olarak boynuzlu hayvanlar ve at besliyorlardı. Domuz bulunmuyordu. Andronova kültürünün geliştiği 3. dönemde bronz eşyaların kullanımı oldukça artmıştı. Bir sonraki dönemde Andronova kültüründe çobanlığın ziraatten daha önemli bir duruma geldiği anlaşılmaktadır. Çobanlığın gelişmesiyle hayvanların sayısı hızla çoğaldığı için yeni otlaklar bulmak ihtiyacı doğmuş, bu ihtiyaç da Andronova kültürünün daha geniş bölgelere yayılmasına ve gelişmesine etkide bulunmuştu. Atın binek hayvanı olarak kullanılması bu dönemde Andronova kültürünün dünya medeniyetine bir hediyesidir. Andronova kültürünün gelişme ve yayılması aynı zamanda Proto-Türk yayılması ve gelişmesini gösterdiğinden bizim için çok önemlidir. Andronova kültürü Altaylarda henüz devam ettiği sırada Minusinsk bölgesinde M.Ö. 1000 yıllarında Karasuk kültürü adı verilen yeni bir kültür görülmeye başlanır. M.Ö. 800 sıralarında Altaylarda ve Minusinsk civarındaki bozkırlarda atlı göçebeler tamamen hakim olmuştur. Bazı Moğol boylarının da atlı göçebeler içinde yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu tarihlerde Karasuk kültürü yerine Altaylarda Mayemir kültürü ve Minusinsk'te Tagar kültürüne bırakmıştır. Hayvan üslubunun yaygın olarak görüldüğü Ordos bronzları da bu dönemlerde ortaya çıkmıştı. 3.2. Avrasya'da Saka-İskit problemi. Tarih sahnesinde ne zaman kesin bir şekilde göründükleri belli olmayan Sakalar, İskitler hakkında yazılı bilgiler maalesef çok azdır. Baykal Gölü civarında Karadeniz'in kuzeyine kadar geniş bozkırlarda yayılmışlardır. Batı Grek kaynaklarında İskit, Ön Asya kaynaklarında Saka olarak anılmışlardır. Geniş Avrasya bozkırlarında kurulan, başka bir ifadeyle siyasi varlığı bilinen ilk devlet Sakalardır. Yaşadıkları alanlar kesin bir şekilde belirlenemese de Çin'den Balkanlara kadar geniş sahaya işaret edilmektedir. M.Ö. 7. yüzyıl başlarında Ön Asya seferleri dolayısıyla tarih sahnesinde yer aldıkları görülür. Onlarla ilgili 5 önemli tarihi olay bilinmektedir. 1. Sakaların Ön Asya Seferi. 2. İran hükümdarı Kurus'un Saka Seferi. 3. Darius'un Batı Saka Seferi. 4. İskender'in İran Seferi. 5. Sakaların İran Hakimiyeti. Sakaların Ön Asya Seferi sırasında başlarında bulunan hükümdarın adı Herodotos'a göre Midias, Şehname'ye göre Afrasyap, Türk efsanelerine göre Alp Ertunga'dır. Saka devleti zaman zaman önemli sarsıntılar geçirse de M.Ö. 2. yüzyıl ortalarına kadar varlığını korumayı başarmıştır. Bu tarihlerde Hunlardan ve Vusunlardan kaçan Yüeçiyaların Pamir yaylasına göç etmeleri üzerine ikiye bölünmüşlerdir. Daha sonra yine Hunların batıya kaymaları üzerine parçalanıp yıkılmışlardır. Bir kısmı Doğu Avrupa'ya, bir kısmı Hindistan taraflarına göç etmiştir. Sakaların kökeni konusunda her ne kadar çok fazla tartışmalar yapılmışsa da, genelde Doğu kaynakları tarafından Turani bir kavim olarak gösterilmektedir. Bu da bizim çok geniş Avrasya bozkırlarına yayılan Sakaların, İskit, en azından Orta Asya'da yaşayanlarının Türk olduğu fikrini kuvvetlendirmektedir. Genellikle göçebe hayat tarzı içinde hayvancılıkla uğraşan Sakalar, çadır şeklinde getirilmiş arabalar içinde yaşarlardı. İdari merkezlerinin dışında şehir ve kaleleri yoktu. İçlerinde mevsimlik olarak tarımla uğraşan gruplar da bulunmaktadır. Kıyafetleri çizme pantolon, kaftan ve kendilerine özgü bir başlıktan oluşmaktadır. Sanatta oldukça ileri gitmişlerdir. Altın ve bronz madenlerini kullanmaktadırlar. Araba, at koşum takımları ve özellikle vazo yapımında ustalaşmışlardır. Sakaların kültür özelliklerine dikkat edildiğinde Türk bozkır kültürü özelliklerine benzediği açıkça görülmektedir. Ünlü Grek destanı Odessa'da Kimerler anlatılırken ilk defa Karadeniz'in kuzey ve kuzeydoğusundaki uzak bozkırlardan bahsedilmektedir. İşte böylece Akdeniz dünyasında ilk defa Avrasya bozkırlarının derinliklerinden söz edilmektedir. Hesiodos'ta M.Ö. 8. yüzyıldan sonra kolonileştirme hareketlerinin başlaması üzerine anlaşılabilir bilgiler görülmekte ve Hesiodos'un şiirlerinde İskitlere Sukudai denmektedir. M.Ö. 8. yüzyıldan sonra kaynaklarda sık sık İskitlerin adına rastlanır ve Skaitae olarak tanınırlar. Hipokrates'te gelenekleri hakkında bilgi verilir. Strabon'un coğrafyasında ise biraz daha detaylı tanımlamalar yapılır ve Tukuyedides'in Kisinofono'nun eserlerinde de adlarından söz edilir. Asur kaynaklarında M.Ö. 680-668 Gimirra'yı ve Aşkuzal adlarına işaret edilmektedir. Buna göre Asur kralı Asarhadon, Kimerlere karşı İskit kralı Bartatua ile ittifak yapmıştır. Pers kaynaklarında Saka olarak geçerler ve Darius'a ait Behistun kitabesinde üç ayrı bölgede gösterilirler. Saka, Tigraquada, sivri başlıklı Sakalar. 2. Sakatiay Paradaray, denizin ötesindeki Sakalar. 3. Saka, Haumavarga. Xerxes kitabesinde ise biraz daha fazla coğrafi dağılımları anlatılır. Herodotos, İskitlerin başlarına yüksek, yukarıya doğru sivrilen başlıklar taktıkları, pantolon giydikleri, yay, hançer ve balta taşıdıklarını bildirmektedir. Güney Rusya'da Olbia kentinden kuzeye doğru gidilirse Kalipidaya İskitlerine rastlanır. Kuzeyde ise çiftçilikle uğraşan Halizonlar vardır. Buğday, darı, mercimek, soğan ve sarımsak yetiştirirlerdi. Hipokrates'in bildirdiğine göre, keçeden yapılmış kubbeli çadırlarda yaşarlardı. Sütten kurut yaparlar, kımız içerlerdi. Yine Herodotos'a göre at kurban ederlerdi. Toprak bir kabın içinde şarap doldurup kanlarını içine akıtarak içmek suretiyle and içerlerdi. Hükümdarları öldüğü zaman dikdörtgen bir mezar kazılır, ceset mumyalanır, hayatta olanlar kulak memelerini keserler, başlarını kazırlar, kollarını çizerler, alınlarını burunlarını çizerlerdi. Gömdükten sonra mezarın üzerine toprak atarak tümsek oluştururlardı. Dördüncü ayrımın sonu sayfa 50.